Kitabın adı Ölüm Yargısı. Yazarı Nora Roberts. 9. Ayrım. 5. Bölüm. Eve, sonraki 3 gününü striptizciler, dansçılar, müşteriler ve kulüp çalışanlarını sorgulayarak geçirebileceğini düşündü. Ya da Max Riker'la görüşerek nokta atışı yapabilirdi. Verilmesi çok zor bir karar değildi ama her iki konunun da halledilmesi gerekiyordu. Dedektiflerin çalıştığı odaya girerek yüzleri taramaya başladı. Bazı polisler linklerinin başında görüşmedeydi. Bazıları rapor yazıyor ya da veri incelemesi yapıyorlardı. Bir grup polis, huzursuzdan ziyade heyecanlı gözüken bir sivilin ifadesini alıyordu. Havadaki kötü kahve ve eskimeye yüz tutmuş dezenfektan kokusu birbirine karışmıştı. Eve, bu polisleri tanıyordu. İçlerinden bazıları diğerlerinden daha zekiydi ama her biri işini iyi yapıyordu. Rütbesini kullanmak hiçbir zaman onun tarzı olmamıştı. Şu anda isteyeceği şey için başka bir alternatif yoktu. Yanakları pembeleşmiş ve halinden hoşnut sivil dışarı çıkarılana kadar bekledi. "Pekala, dinleyin." Bir düzine yüz ona doğru dönmüştü. Eve, hepsinin bakışlarının değiştiğini fark etti. Hepsi Eve'in elindeki davayı biliyordu. Linklerin kapatıldığını, ekran ve dosyaların görmezden gelindiğini görünce Eve, "Hayır," diye düşündü. Rütbesini kullanmasına gerek kalmayacaktı. Dedektif Ty Cohli davasında elenmesi ya da görüşülmesi gereken 400 potansiyel şahit var elimde. Biraz yardım fena olmaz. Öncelikli davaları olmayanların ya da önümüzdeki birkaç gün ekstra birkaç saat merkezde kalmayı ayarlayabileceklerin beni ya da Peabody'yi görmesini istiyorum. İlk ayağa kalkan Baxter oldu. Eve, evet, tam bir baş belası diye düşündü ama sonuna kadar da güvenilecek biri. Benim vaktim var. Hepimizin vakti var. Bu işe katılmamaya cüret eden biri var mı diye bakışlarını odaya çevirdi. Pekala, Eve ellerini pantolonunun cebine soktu. Soruşturmanın bu aşamasında söyleyebileceğim şey, Eve dikkatli davranmak zorunda olduğunu biliyordu. Dedektif Cohli, Araf adında kalburüstü bir striptiz kulübünde ek işte çalıştığı saatlerde vahşice öldürüldü. Olayın olduğu saatlerde kulüp kapalıydı ve görünüşe göre Cohli katilini tanıyordu. Yalnız buluşabileceği, sırtını dönebileceği kadar güvendiği birini arıyorum. Eve, vardiyasında aradığı ya da tarafından arandığı biri diye düşündü. Katil, cep linkini bu yüzden olay yerinden aldı. Bu noktada Cohli'nin hassas bir davada çalıştığına ya da hassas bir dava ile ilgili bilgi topladığına dair bir şey yok elimde. Ama katilin bir köstebek ya da dış kaynaklı bir muhbir olması muhtemel. Şu anda soygun bir neden olarak gözükmüyor. Kendine bakan yüzleri inceleyerek, "Bu kişisel bir olay," diye devam etti. "Rosette yapılan kişisel bir saldırı. 128. birim soruşturmanın onlara ait olduğunu düşünüyor. Bense buraya ait diyorum." "Elbette buraya ait." Carmichael adındaki dedektif elindeki kahve fincanını kaldırmış kaşlarını çatmıştı. Eve, "Medya şimdilik bize sıkıntı yaratmıyor," diye devam etti. "Çok çekici bir haber değil. Bir barmenin öldürülmesi reytingleri fırlatacak bir şey değil. Polis olması da pek fark yaratmıyor. Pek kayda değer bir dava değil yani." Eve, bekleyerek tekrar yüzlere baktı. "Ama bizim için önemli. Davada görev almak isteyenleriniz, Peabody'ye kaç tane şahitle görüşebileceğini bildirsin. Peabody sizi yönlendirecektir. Tüm ifadeleri ve raporları bana iletin." Baxter, "Hey Dallas," diye seslendi. "Striptizcileri ben alabilir miyim? Güzel olanlarını ama." "Elbette Baxter. Hepimiz yalnızca ücret alıyorsa önünde soyunacak kadınlardan hoşlandığını biliyoruz." Tüm oda kahkaha ve tezahürat sesleriyle doldu bir an. "Ben gün boyu dava görüşmelerinde olacağım. Bir şey yakalayan biri olursa beni hemen arasın." Eve ofisine doğru ilerlerken Peabody koşarak arkasından yetişti. "Dava görüşmelerine tek başına mı gidiyorsun?" "Burada kalıp şahit ifadelerinin koordinasyonunu ayarlaman lazım." "Evet ama..." "Peabody, geçtiğimiz seneye kadar dava görüşmelerini tek başıma yapıyordum." Masasına geçip sandalyesine oturduğunda Peabody'nin gözlerindeki incinmiş ifadeyi gördü. Gözlerini devirmemek için kendini zor tuttu. "Tabii bu işleri hızlandırmadığın anlamına gelmiyor. Kendini toplar mısın lütfen? Şimdi bilgisayarının başına geçip bilgi taraması yapmana ihtiyacım var. Teknolojik zımbırtılarda benden daha iyisin." Duydukları Peabody'nin keyfini yerine getirmeye yetmişti. ''Evet öyleyim ama buradaki işim bitince sana katılabilirim değil mi?'' ''Haber veririm sana. Şimdi herkes biraz zaman ayırma konusunda coşmuşken sen neden hemen işe başlamıyorsun?'' İyi, çıkabileceğini işaret ederek masa bilgisayarına döndü. ''Hadi başlayalım.'' ''Evet efendim.'' Eve, Peabody çıkana kadar bekledi, sonra kalkarak ofisin kapısını kapadı. Masasına döndüğünde bilgisayara Max Riker'a ait bilinen tüm bilgilerin çıkarılması talimatını verdi. Sürprizlerle karşılaşmak istemiyordu. Riker'ın resmini daha önce görmüştü ama şimdi daha dikkatle inceledi. Adamın güçlü bir görünüşü, bıçak gibi keskin ve sert yüz hatları vardı. Ağzının da çok sert bir ifadesi vardı. Gümüş renkli bıyığıysa bu ifadeyi yumuşatmaya yetmiyordu. Gözleri de gümüş rengini andıracak şekilde donuk ve ifadesizdi. Rourke'un bahsettiği kibir, yanlarına gümüş dalgaların atıldığı dalgalı koyu renk saçlarından, sağ kulağına taktığı tek taş pırlanta küpeden, ne bir çizgi ne de kıvrımı olan ve sivri kemiklerin üzerine sımsıkı gerilmiş beyaz ipek gibi gözüken beyaz, bembeyaz cildinden okunuyordu. Şahıs Max Edward Riker. Boy 1.83, kilo 91,5. Beyaz. Doğum tarihi 3 Şubat 2000. Doğum yeri Philadelphia, Pennsylvania. Ebeveynler Lynn ve Michelle Riker. Ölmüş. Bir kardeş ölmüş. Pennsylvania Üniversitesi'nde ticaret okumuş. Evlilik ya da yasal birliktelik yok. Bir erkek evlat, Alex. Doğum tarihi 26 Haziran 2028. Anne kaydı Ellen Mary Morandi. Ölmüş. Güncel ikamet adresleri Hartford, Connecticut, Sarasota, Florida, İtalya, Floransa, İngiltere, Londra, Yost kolonisinde Long Neck ve Vegas 2'de Nil Nehri Oteli. Mesleği serbest girişimci ve iş adamı. Yatırımları ve hisseleri. Eve arkasına yaslanarak gözlerini kapadı ve Riker'ın işlerine dair dökümü dinledi. Birbirinden farklı ve çok sayıda uğraşı olan, şirketler ve çeşitli kuruluşlar zincirine sahip olan başka bir adam hakkında yaptığı diğer bir araştırma geldi aklına. O adam da tıpkı şu anda Riker'ın olduğu gibi gözüne tehlikeli görünmüştü. O araştırma Eve'in hayatını değiştirmişti. Bu araştırmanın da Riker'ın hayatını değiştirmesini umuyordu. Bilgisayar, suç dosyasını aç. Bütün tutuklama ve suçlamalar. Araştırılıyor. Dosyalar ekranda açılmaya başlayınca Eve kaşlarını çatarak doğruldu. 2016'da yeni yetmelik dönemindeki ufak bir hırsızlık suçlamasıyla başlayan, ruhsatsız silah taşıma, silah ticareti, yasa dışı kimyasal satıcılığı, dolandırıcılık, rüşvet ve iki cinayet teşebbüsüyle devam eden sayısız suçlama vardı. Hiçbirinden hüküm giymemiş, hepsinden paçasını sıyırmayı başarmıştı ama dosyası uzun ve kabarıktı. ''Rourke kadar akıllı değilsin değil mi?'' diye mırıldandı. ''O hiç yakalanmadı bile. Yakalanmak pek umurunda değil, öyle mi?'' Tekrar adamın yüzünü inceledi. ''Çünkü sisteme ne kadar boktan olduğunu haykırıp alay etme şansı veriyor sana. Bu bir zaaf Riker, büyük bir zaaf. Bilgisayar, tüm bilgileri diske kopyala.'' Cep linkini açtı. Riker'ın şu anda pahalı ayakkabılı ayaklarını nerede uzatıp dinlendiğini öğrenme vakti gelmişti. Eve, Riker'ın Connecticut'taki malikanesinde vakit geçirme kararını iyi şansa yordu. Adamın kendisiyle buluşmayı kabul etmeden önce onu bir avukat denizinden geçmek durumunda bırakmamasını ise kibir olarak yorumladı. Eve, kısa sürede malikaneye vardı ve kapıda balta suratlı üç güvenlik görevlisi tarafından karşılandı. Görevliler formalite icabı onu kimlik taramasından geçirdiler. Sonra aracını kapının hemen iç tarafında bırakmasını söyleyerek onu küçük şık bir taşıma aracına bindirdiler. Aracın sürücüsü araçla çok uyumlu olan ufak tefek ve şık bir kadın droitti. Araç dolambaçlı ve üç şeritli bir yoldan ilerledikten sonra dalgalı bir denizin üzerinde yükselen uçurumun tepesine inşa edilmiş, ahşap ve camdan yapılmış üç katlı bir evin önünde durdu. Girişte bir süs havuzu vardı. Havuzun kenarında üzerindeki uzun elbisesi savrulan başka bir droid, elindeki kovadan içi kırmızı balıklarla dolu havuza açık mavi su boşaltıyordu. Korku filmlerinden fırlamış gibi duran evin doğu tarafındaki bahçıvansa çiçek tahtlarıyla uğraşıyordu. Bahçıvanın üzerinde bol bir gri pantolon, geniş kenarlıklı bir şapka ve çift namlulu uzun mesafeli bir lazer vardı. Evin kapısında Eve'i başka bir kadın droid karşıladı. Bu, kolalı siyah bir üniforma içinde hizmet etmeye yönelik geliştirilmiş bir modeldi. Gülümseyişi hoş, sesi içtendi. ''İyi günler Teğmen Dallas. Bay Riker sizi bekliyordu. Umarım kısa geziniz hoşunuza gitmiştir. Lütfen beni takip edin.'' Eve yürürlerken evi incelemeye başladı. Evet, para vardı burada ama insanın gözünün içine fazlaca sokuluyordu. Atmosferin zengin olduğu ama cilalı ahşaplar ve pastel renklerle bir şekilde yuva hissi veren Rourke'un evindeki seçkinlik yoktu burada. Riker, modern ve cafcaflı şeylerden yana kaymış, etrafını göz yoran renkler ve eşyalarla doldurmuştu. Kesinlikle zevksizdi. Her şey fazlaca keskin hatlıydı ve Eve'in artık fark ettiği şekilde adamın imzası olan gümüşle vurgulanmıştı. Eve, cam olan duvardan sonsuz bir deniz manzarasına açılan, kan kırmızısına boyanmış bir odaya girerken, 30 gümüş para diye düşündü. Diğer duvarlar tablolarla doluydu. Tabloların hepsi modernist ya da gerçeküstü denen ya da kanvasa saçılan karışık boya darbelerine ve çirkin renk karışımlarına artık ne zıkkım deniliyorsa ondandı. Odadaki çiçeklerin kokusu ağır ve kasvetliydi. İçerideki ışık aşırı parlaktı ve her yerde parıl parıl yastıklarla, gümüş kaplamalarla bezeli oymalı mobilyalar vardı. Riker sandalyelerden birine oturmuş, uzun ince bir tüpten aşırı pembe renkli bir sıvı yudumluyordu. Eve'i görünce zarif bir şekilde ayağa kalkarak gülümsedi. ''Ah, Eve Dallas, nihayet tanışabildik. Mütevazı evime hoş geldiniz. Size serinletici olarak ne ikram edebilirim?'' ''Hiçbir şey.'' ''Ah, pekala, yalnız fikriniz değişirse lütfen söyleyin.'' Adamın ses tonunda Rourke'un izlemeyi sevdiği o siyah-beyaz filmlerdeki diyalogları hatırlatan bir yuvarlama vardı. ''Şimdilik bu kadar Martha.'' ''Elbette Bay Riker.'' Droid odadan çıkarak kapıları arkasından kapadı. Riker parıltılı gözleriyle koltuğu işaret ederken ''Eve Dallas.'' dedi. ''Bu gerçekten çok hoş bir ziyaret. Size Eve diyebilir miyim?'' ''Hayır.'' Adamın gözündeki parıltı soğuk, gümüş renkli bir ışığa dönüştü ama yine de yüksek sesli bir kahkaha attı. ''Ne yazık. O halde Teğmen, oturmaz mısınız? Açıkça söylemem gerek ki eskiden, nasıl diyeyim, hamisi olduğum bir arkadaşımın eşiyle tanışmak çok hoş.'' dedi otururken. Gerçi Rourke eminim bu ifadeyi kabul etmezdi. O yüzden eski iş arkadaşım diyeyim. Bugün onun da size eşlik edeceğini ummuştum. Burada hiçbir işi yok kendisinin. Sizinle de. Şu anda değil belki. Lütfen oturun, rahatınıza bakın. Çirkin koltuğun vadettikleri arasında rahatlık yoktu ama Eve yine de oturdu. Ne kadar da çekicisiniz. Bakışları Eve'in üzerinde gezinirken, mırıldanır gibi çok yumuşak bir tonla konuşmuştu. Bir kadını, şu anda bu adamın süzdüğü gibi süzen adamlar, o kadının cinsel açıdan rahatsız ya da zihinsel olarak huzursuz hissetmelerini amaçlardı. Eve sadece biraz hakarete uğramış gibi hissediyordu. Riker, ama çok yetkin ve yapmacıksız bir tarzda diye tamamladı. Ama elbette birinin Rourke'dan beklediği bir tarz değil bu. Onun zevki hep, nasıl diyeyim, daha şık, çok daha kadınsı olmuştur. Tırnaklarını sandalyesinin kolçağında tıkırdatmaya başladı. Ama sizinki gibi hemen göze çarpmayan özellikleri ve sizinki gibi bir mesleğe sahip bir bayan seçmesi çok zekice. Emniyet birimlerinde sizin gibi içeriden bir müttefik bulundurması çok pratik. İyi, söylenen şeyin amacının beynine kan sıçratmak olduğunu biliyordu. O yüzden sadece kafasını hafifçe yana eğdi. Gerçekten mi? Neden bu Rourke için pratik olsun? Riker içeceğini yudumlayarak, ilişkilerini hesaba katınca yani, dedi. İş ilişkilerini. Peki Rourke'un iş ilişkileri sizi neden ilgilendiriyor Bay Riker? Bir zamanlar bağlantılarımız olduğu için deyim yerindeyse teorik olarak ilgiliyim sadece, pratikte değil. Eve biraz ileri doğru uzandı. Bu bağlantılardan biraz bahsetmek ister misiniz, kayıt dahilinde? Adam gözlerini yılan gibi kısarak, onu da riske atar mısınız Teğmen? Rourke kendi kıçını kurtarabilir. Peki ya siz? Onu ehlileştirdiniz mi yoksa Teğmen? Kurdu eğitip süs köpeğini mi çevirdiniz? Bu kez Eve güldü. İçten bir gülüştü gerçekten. Süs köpeği gözünü bile kırpmadan boğazını keser. Gayet iyi biliyorsun. Ondan bu kadar korktuğunu hiç düşünmemiştim. Çok ilginç. Yanılıyorsunuz. Ama parmakları elindeki uzun ince tüpü sıkıca kavramıştı. Eve, adamın boğazındaki hareketlenmeyi gördü. Sanki cidden berbat bir şeyi yutmaya çalışıyordu. Yanıldığımı sanmıyorum. Ama burada bulunmamın sebebi Rourke değil. Ben sizin işlerinizle ilgili konuşmak için buradayım Bay Riker. Eve, kayıt cihazını çıkardı. Müsaadenizle. Adamın dudakları yukarı doğru kalktı ama gümüş renkli bıyıklarının altındaki manzaranın gülümsemekle uzaktan yakından bir ilgisi yoktu. Elbette. Sandalyesinin kolundaki düğmelerden birine bastı. Odanın ortasına bir hologram yayıldı. Koyu takım elbise içindeki altı adam uzun bir masanın başında oturuyorlardı. Sert bakışlı adamların elleri masanın üzerinde kavuşturulmuştu. Riker, "Avukatlarım," diyerek açıkladı. Eve, kayıt cihazını aralarındaki gümüş masanın üzerine koyarak açtı. Gerekli bilgiyi verdikten sonra yeniden düzenlenmiş haklarını okudu. "Çok titizsiniz. Rourke bundan hoşlanır. Ben de öyle. Haklarınızı ve yükümlülüklerinizi anladınız mı Bay Riker?" "Kesinlikle. Ve bu gayri resmi sorgulamada avukat bulundurma, altısını birden, hakkınızı kullandınız. 6 ay önce tutuklandınız." Elini kaldırarak duraksadı. Ezbere biliyor olmasına rağmen not defterini açarak suçlamaları okumaya başladı. Halüsinojen ve bilinen bağımlılık yapan maddeleri içeren yasa dışı kimyasalları üretmek, taşımak ve dağıtmak, ulusal ve uluslararası yasa dışı madde pazarlaması yapmak, yasaklanmış ateşli silah taşımak ve lisanssız kimyasal bitkiler üretimi ve... Teğmen, ikimiz için de değerli olan vakti harcamamak adına, geçtiğimiz sonbahardaki talihsiz gözaltına alınma olayımda bana yüklenmeye çalışılan suçlamalardan haberdar olduğumu söyleyeyim. Eminim bu gülün suçlamaların çoğunun hemen düşürüldüğü, geri kalanlarınsa salıverildiğim bir davada görüldüğünden haberiniz vardır. Avukatlarınız ve New York savcı vekili arasında yapılan ve hakkınızdaki birçok nispeten önemsiz suçlamanın düşürülmesini sağlayan anlaşmadan haberim var. Karşılık olarak, 4 silah ve kimyasal dağıtıcının isimleri ve onların aleyhine verdiğiniz ifadenin avukatlarınız aracılığıyla savcılığa intikal ettirildiğinden de haberim var. İş arkadaşlarınıza karşı pek de sadık davranmamışsınız Bay Riker. Aksine, onlara son derece sadığımdır. Silah veya uyuşturucu kaçakçılarından oluşan iş arkadaşlarım yoktur Teğmen. Hayır işlerine ve siyasi kuruluşlara çok cömert bağışlarda bulunan bir iş adamıyım ben. Evet. Siyasi bağışlarınızdan da haberdarım. Cassandra diye bilinen bir organizasyona yüklü bir bağışta bulunduğunuzu biliyorum mesela. Doğru, yüklü bir bağışta bulundum. Avukatlarından biri konuşmaya girmeye hazırlanırken elini kaldırarak onu susturdu. Ve bu grubun terörist faaliyetlerini öğrendiğimde şoke oldum. İliklerime kadar sarsıldım. Bu menfur organizasyonun yaptıklarını ortaya çıkarıp son vererek dünyaya büyük bir hizmette bulundunuz Teğmen. Olanlar medyaya açıklanana kadar ben Cassandra'yı kendini Amerikan halkının güvenliği ve haklarını korumaya adamış bir grup olarak biliyordum. Evet, belki yarı askeri bir kuruluştu ama tamamen yasal görünüyorlardı. Grubu daha yakından incelememiş olmanız çok yazık Bay Riker. Sizin kaynaklarınıza sahip bir kişinin alın teriyle kazanılmış 10 milyon dolardan fazlasını bağışlamadan önce böyle yapacağını sanırdım. Gerçekten çok pişman olduğum bir hata işte. Bağış işlemlerini üstün körü yürüten çalışanımın işine çoktan son verdim. Eminim öyledir. Savcılık ofisindeki anlaşmanıza dahil olmayan pek çok suçlamayla mahkemeye çıkarıldınız. Ancak deliller kayboldu ve sizin sahibi olduğunuz depoya düzenlenen baskına yol açan ve yapılan baskına dair belgeler tahrip edilmiş olarak ele geçirildi. Riker başını geriye atarak, "Resmi bir tabir mi bu?" dedi. Yandaki gümüş dalgalar hareketlenmişti. "Bilgiler dediğiniz şeyler, polisin depoya baskın düzenlemek için yanlış yönlendirme ile edindiği komik ölçüde zayıf ve noksan ifadelerdi. Bu arada bahsi geçen depo her ne kadar benim mülküm olsa da tamamen bağımsız bir kiracı tarafından işgal ve idare edilen bir yerdir. Eve, adamın gözlerindeki parıltının arttığını ve sesinin yükseldiğini fark etti. Uçları iğrenç ölçüde sivriltilmiş tırnakları, sandalyenin kolunda daha hızlı bir ritim tutturmuştu. Tüm mesele polis tacizinden ve haksız müdahaleden ibaret. Sonuç olarak avukatlarım NYPGT'ye bir dava açma hazırlığındalar. Dedektif Tay Kohli ile bağlantınız nedir? Kohli, gözlerinde daha da artan parıltıyla gülümsedi. Korkarım bu isim benim için bir şey ifade etmiyor. Gerçi sizin mesleğinizde bulunan birçok yakın dostum var Teğmen. Koruyup hizmet eden bay ve bayanların sıkı bir destekçisiyimdir. Ama Kohli ismi... Bir dakika bekleyin. Parmağını dudaklarına götürerek hatırlamaya çalışır gibi göründü. Eve, lanet adamın dudaklarından kaçan hafif bir kıkırdama duyduğuna yemin edebilirdi. Kohli! Ah, elbette. Trajediyi duydum. Geçen gün öldürülmüş değil mi? Kohli, sizin New York deponuza baskın düzenleyen ve milyonlarca dolarlık zararınıza neden olan birimin bir üyesiydi. Bay Riker hiçbir zaman depoda yürütülen faaliyetlere, laboratuvar ortamına ve New York'taki dağıtım şebekesine yasal açıdan bağlanamadı. Aksi ifadelerin bu kayda girmesine karşı çıkıyoruz. Avukatın sesi odayı doldurmuştu ama ne Riker ne de Eve başını çevirip adama doğru baktı. Sizin dedektif Kohli'nin ölümüne çok üzüldüm Teğmen. Ancak bir polis trajik bir sonla karşılaşıyor diye ben neden sorgulanıyorum? Yapılanlar NYPGT'nin tacizinin uzantısı niteliğinde değerlendirilebilir. Hayır, değerlendirilemez. Çünkü bu görüşme teklifi şartsız olarak kabul edildi. Eve gülümsüyordu. Eminim avukat filonuz da tasdik eder bunu. Kohli detayları incelermiş Bay Riker. Detaylar da çok iyiymiş. Bir iş adamı ve görmüş geçirmiş bir şahıs olarak hakikatin hep detaylarda gizli olduğunu ve ne kadar derinde olursa olsun illaki gün yüzüne çıktığını bilirsiniz. Benim hakikate karşı gerçek bir sempatim var ve bir polis arkadaşımın infaz edilmesine şiddetle karşı çıkıyorum. Dolayısıyla bahsettiğimiz hakikati bulmak, Kohli'yi öldüren ya da öldürülmesini ayarlayan kişiyi ortaya çıkarmak benim için kişisel bir misyon olacak. Bir meslektaşınızın öldürülmesinin, kocanıza ait bir kurumda son derece vahşi bir şekilde öldürülmesinin sizi kızdırdığına eminim. Sesindeki ayarı biraz bozuk heyecan fark ediliyordu. Can sıkıcı bir durum değil mi Teğmen? Yani her ikiniz için de. Kocanızı sorgulamaya almak yerine beni bu örtülü suçlamalarla sıkıştırmanızın nedeni bu mu? Cinayetin vahşi olduğuna ve Rourke'a ait bir mekanda gerçekleştiğine dair bir şey söylemedim. Bu bilgiye nasıl ulaştınız Bay Riker? Eve, Riker'ın ilk kez afalladığını gördü. Ağzı aşağı doğru sarkmıştı. Altı avukatın hepsi birazdan konuşmaya başladılar. Odaya bir uğultu yayıldı. Bu Riker'a kendini toplaması için gereken zamanı vermişti. Bilgi edinmeyi işim addederim. İşim. Kocanızın mülklerinden birinde çıkan olayla ilgili haber aldım. Bu haberi kimden aldınız? Riker elini önemsiz bir konuymuş gibi bir iş arkadaşımdan sanıyorum dedi ama eli tekrar sandalyenin koluna inmeden önce yumruk haline almıştı. Hatırlayamıyorum. Bilgi edinmek kanuna aykırı mı? Bilgi topluyorum işte. Bir hobi olarak düşünün. İnsanlar hakkındaki bilgiler her zaman ilgimi çekmiştir. Siz mesela... Biliyor musunuz, sizin de devlet tarafından yetiştirildiğinizden, daha 8 yaşında küçük bir çocukken perişan bir şekilde bulunduğunuzdan haberim var. Adam konuşurken yumrukları açılmış, gözlerindeki parıltı artmıştı. İyi, açlığı artıyor diye düşündü. Çok leziz bir yemeği bekleyen bir adam gibi. Tecavüze uğramıştınız, değil mi? Epey şiddet görmüştünüz. Böyle bir travmayla yaşamak, masumiyetinizin böyle çalınmasından sonra kendinizi toplamak epey zor olmuştur, değil mi? Herhalde bir sosyal görevli tarafından verileni saymazsak kendi adınızı bile bilmiyorsunuz, değil mi? Eve, epey duygusal bir tercih. İlk kadına işaret ediyor. Ve Dallas'ta epey pratik bir tercih. Pis bir arka sokağında kolunuz kırık halde bulunduğunuz şehre bir atıf. Ağzınızı bile açmamışsınız. Hedef yerini bulmuştu. Eve afallamış, boğazına doğru bir bulantı hissi yükselmeye başlamış, iliklerine kadar buz kesmişti. Ama gözlerini bir an bile Riker'dan kaçırmadı. Bir kere bile kırpmadı. Hepimiz önümüze dağıtılan kartlarla oynarız. Ben de bilgi toplarım. Özellikle de şıklık duygumu bozan insanlara dair bilgiler. Beni istediğin kadar araştır. Geçmişimi istediğin kadar eşele Riker. Sadece bu kez kiminle karşı karşıya olduğunu daha iyi anlamanı sağlar. Kohli artık benim Riker. Ve ben onun için kim, neden ve nasıl sorularının yanıtlarını bulacağım. Bundan emin ol. Görüşme sonlanmıştır, diyerek kayıt cihazını aldı. Riker, avukatlarının uyarı ve muhalefetlerine rağmen hologramı kapadı. Eve, mümkün olsa adamın ilk gördüğünden daha da solgun olduğunu söylerdi. Dikkat et Teğmen. Beni tehdit edenler nahoş sonlarla karşılaşırlar. Bilgilerime tekrar göz at Riker. Nahoşluk konusunda bir sorunum yok. Eve'in kalkmasıyla adam da ayağa kalktı ve ona doğru ilerledi. Ellerini ona doğru kaldırmıştı ve Eve adamın kontrolünü kaybetmesi için dua etti. Bir an, sadece kısacık bir an kendini bırakması yeterliydi. Bana kafa tutabileceğini mi sanıyorsun? Rozetinin sana herhangi bir güç verdiğini mi sanıyorsun? Elini Eve'in yüzüne doğru kaldırarak parmaklarını ışıklattı. Böyle, bir anda harcarım seni ve unutulur gidersin. Bir deneyip neler olacağını görsene. Riker'ın yüzündeki her kas hareket halindeydi ama geri çekildi. Belki de Rourke'la olan bağlantının seni koruyacağını sanıyorsun ama yanılıyorsun. Rourke zayıf, yumuşamış ve duygusallaşmış. Hem de bir polis yüzünden. Bir zamanlar onun için planlarım vardı ama artık farklı planlarım var. Elindeki bilgilere daha iyi bakarsan Riker, kimsenin beni korumasına ihtiyacım olmadığını ve hiçbir zamanda olmayacağını görürsün. Ama şu kadarını söyleyeyim. Rourke senin ondan bu kadar korktuğunu öğrenince çok keyiflenecek. Bu konuya ve sana daha sonra çok güleceğiz. Eve arkasını döndüğünde Riker koluna yapıştı. Eve soğuk gözlerle adama bakarken kalbi beklentiyle çarpıyordu. Ah, evet, lütfen yap, hadi, diye mırıldandı. Adam birden sıkıca tuttuğu kola parmaklarını iyice sararak tırnaklarını ete doğru bastırdı, sonra gevşetti. Eve, kontrol ha, diye düşündü. Hayır, düşündüğü kadar kontrollü değildi. Sizi geçireyim. Yolu biliyorum. Sen işe başlasan iyi edersin Riker. Bütün izlerini örttüğünden emin ol. Altına süründüğün her taşı kaldıracağım. Ve bundan büyük bir keyif alacağım. Eve odadan çıktığında hizmetçi droidin yakınlarda olduğunu ve cana yakın bir şekilde gülümsediğini görünce şaşırmadı. Umarım ziyaretiniz iyi geçmiştir Teğmen Dallas. Sizi kapıya kadar getireyim. Koridorda yürürlerken Eve içerideki odadan gelen cam kırılma sesini duydu. Hayır diye düşünerek gülümsedi. Hiç de kontrollü değil. Arabasına kadar kendisine eşlik edildi ve demir parmaklıklı kapıdan geçip yola çıkarken dikkatle izlendi. Eve, 10 dakika sonra peşindeki ilk arabayı fark etti. Adamlar takip gizliliği konusunda dikkatli bile davranmıyorlardı. Eve, hızını yasal hız sınırının hafifçe üzerinde tutarak peşinden gelmelerine izin verdi. 30 kilometre kadar sonra ikinci bir araba rampada önüne çıktı. Eve'i araya almışlardı. Eve, pekala, oynayalım diyerek gaza bastı. Şerit değiştirerek trafikte hızla ilerlemeye başladı ama kendini kaybetmelerine de izin vermiyordu. Karayolu sınırlarını hesap ederek araç linkinde bir numara tuşladı. Gayet sakindi. Tam New York sınırlarına girdiklerinde Eve panik sanmalarını umut ettiği bir tavırla yol kenarına çekti. Arabalar hemen arkasında durduklarında Eve, "Beni hayal kırıklığına uğratmayacağınızı biliyordum," diye mırıldandı. Gerizekalılar. Yolun gerektiği kadar tenha olduğu bir anda gaza sonuna kadar basarak yola çıktı. Sonra sert bir dönüş yaparak takipteki arabalara doğru ilerlemeye başladı. Bir tanesi sağa, diğeri sola çekildi ama o kadar hızlıydılar ki ikisi de kayarak yol kenarına çıktılar. Eve, polis sirenini açtı, arabadan atlayarak silahını çekti. "Polis, dışarı!" Herkes dışarı. Ellerinizi görebileceğim bir yere koyun. İkinci arabada sürücünün yanında oturan adamın elini ceketine doğru soktuğunu görünce silahını farlara doğrultarak ateşledi. Camlar kırılırken gelen polis arabalarının sirenleri kendi arabasından gelen seslere karıştı. Kıçlarınızı o araçlardan çıkarın derhal. Boştaki eliyle rozetini havaya kaldırdı. NYPGT, tutuklusunuz. Şoförlerden biri dışarı çıktı. Gayet ukala bir tavrı vardı. Ama arkasından yaklaşan iki devriye aracının görebileceği şekilde ellerini iyice yukarıda tutuyordu. Suçlama nedir acaba? Hız sınırını aşmakla başlayıp devam edebiliriz. Eve parmağıyla yukarıya işaret etti. Eller arabanın üstüne. Pozisyonu biliyorsundur. Üniformalı polisler etraflarını arı gibi sarmışlardı. Kelepçelenmelerini ister misiniz Teğmen? Evet, sanırım karşı koydular ve şuna bakar mısınız? Eve, ilk arabanın sürücüsünün üstünü yoklamaya başlamış ve iç koluna soktuğu silahı bulmuştu. Gizlenmiş bir silah. Tanrım, üstelik yasaklı bir ateşli silah. Hey, başınız cidden belada. Seri bir aramanın sonunda birkaç silah, 170 gram kadar eksotika, 60 gram Zeus, güzel bir gasp seti ve pratik bir şekilde omur kırmaya yarayan 3 çelik sopa bulundu. Eve, memurlara, ''Bu sefilleri benim için merkeze götürür müsünüz?'' dedi. Yasa dışı kimyasal barındırmak ve gizlemekten, bir motorlu araçta yasaklanmış ateşli silah taşımaktan ve ateşli silahla eyalet sınırlarını geçmek suçlarıyla gözetim altına alın ve şüpheli aletler barındırmaktan. Ellerindeki tozları silkelerken yüzüne bir gülümseme yayıldı. ''Ah, hız sınırını aşmayı da ekleyin. Bay Riker bundan hiç hoşlanmayacak ve size çok kızacak çocuklar. Çok, çok kızacak.'' Eve arabasına binerek omuzlarını dikleştirdi. Adamın tırnaklarını batırdığı yeri farkında olmadan ovalarken, ''Sakin ol Riker, sakin.'' diye düşündü. ''Asla duygusal gerginlik anlarında emir verme. İlk round benim.'' 9. ayrımın sonu, sayfa 91. Devamı 10. ayrımda.